bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Tutunamayanlar. Oğuz Atay. İletişim Yayınları. 15. baskı 1998 İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alimdar. Oğuz Atay 1934'te İnebolu'da doğdu. Ankara Marif Koleji'ni, İTÜ İnşaat Fakültesini bitirdi. 1960'da İDMMA İnşaat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Tutunamayanların yayımlanmasının 1971-1972 ardından önemli bir tartışmanın odağında yer aldı. TRT 1970 Roman Ödülünü kazanan Tutunamayanları kısa bir süre sonra 1973 yılında Tehlikeli Oyunlar adlı ikinci romanı izledi. Hikayelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında topladı. 1911-1967 arasında yaşamış hocası Profesör Mustafa İnan'ın hayatını romanlaştırarak Bir Bilim Adamının romanını yazdı. Oyunlarla Yaşayanlar adlı tiyatro eseri devlet tiyatrolarında sahnelendi. Atay 13 Aralık 1977'de büyük projesi Türkiye'nin ruhunu yazamadan hayata gözlerini yumdu. Tutunamayanlar Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Berna Muran, Oğuz Atay'ın bu ilk romanını hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı olarak niteler. Moran'a göre Oğuz Atay'ın mizah gücü ve duyarlılığı ve kullandığı teknik incelikler, tutunamayanları büyük bir yeteneğin ürünü yapmış, eserdeki bu yetkinlik Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır. Küçük burjuva dünyasını ve değerlerini zekice alaya alan Atay, saldırısını tutunanların anlamayacağı, reddedeceği türden bir romanla yapar. Ön söz. Shakespeare kimdir, eseri nedir? Yıllar önce yayınlanmış bir broşürün adıydı bu. Ne yazık ki artık adını hatırlayamadığım müellifi, ünlü İngiliz yazarını şöyle 15-20 sayfalık küçük ama yoğun bir broşürle anlatıyordu. Kitapçığın kapağında Shakespeare'in resmi bile vardı. Oğuz Atay'ın hayatını ve eserlerini kapsayan bir ön söz yazmak çabası da işte bu atsız araştırmacınınki kadar acıklı ve tuhaf görünüyor bana. Zaten Oğuz Atay'ın kendisi de pek çok kurumun yanı sıra ön sözleri tefe koyup yerle bir etmişti. Biraz sonra ayrıntısıyla okuyacağınız gibi Tutunamayanlar da şöyle diyor mesela. Hayatı ve eserleri. Hiç bıkmıyorum bunları tekrar tekrar okumaktan. Yazarın her kitabını okurken hayatı ve eserleri yeniden karşıma çıkıyor. Bir daha, bir daha okuyorum. Sanki önceden hayatı ve eserlerini bilmiyormuş gibi yapıyorum. Yeni baştan heyecanlanmak için. Yalnız yazarlar arasında bir birlik bulunmaması beni yoruyor. Hiç olmazsa ön sözleri yazanlar yılda bir kere toplanmalı ve aralarında ortak esaslar tespit etmeli. Bugünkü durum esef verici. Bakıyorsun bir yazar çok zor birleştiriyor kelimeleri. Bir türlü cümleleri kuramıyor. Öyle diyor ön söz amca. Geçer kara tahtanın başına diyor, yazar, bozar, uğraşır. Bütün bunları da yarı karanlıkta yapar. İstediği cümleyi bulunca da koşar, bütün ışıkları yakar. Ben de tam bu üstadın huylarını benimsemek üzereyken bir ön söz daha geçiyor elime. Bu ön sözde yazarın coşkun bir ırmak gibi yazdığını anlatıyor. Kendisini tutamıyor bu adam. Bıraksan günde 100 sayfa yazacak. Kime hizmet edeceğimi şaşırıyorum. Onları uşaklık etmekte zorluk çekiyorum. Biri insanlardan kaçıyor, öteki bir dakika yalnız kalamıyor. Sonunda hükümet el koyacak bu işe. Hepsine haddini bildirecek. Bizi zehirlemeye ne hakları var? Herhalde bana katılıyorsunuz artık. Oğuz Atay'a ön söz yazmak başa çıkılacak gibi bir iş değil. Öte yandan insanın imzasının Oğuz Atay'ın kitabında yer almasının vereceği hoşluk duygusu ve bir de ben bu işin altından kalkarım nasıl olsa düşüncesiyle ya da düşüncesizliğiyle ön sayfalar için önceden yer ayırtmış olmanın verdiği kaçınılmazlık var. Oğuz Atay ölümünden önceki 7 yıl süresince adeta hummalı bir tempoda çalışarak birbiri ardından çeşitli dallarda birçok eser verdiyse de sağlığında yeterince tanınmıştı denemez. Hatta ölümünden 6 yıl sonra gün ışığına çıkarılan o eşsiz günlüğünde kendisinin daha yaşarken unutulduğunu söylüyor. Bunun sebebi şu olabilir. Aydın sınıfı içinde yer alıyordu Oğuz Atay ve o sınıfın derinlemesine tahlilini yapıyordu. Biraz karamsar, biraz acı, çokça güldürücü, aydınsı bir tahlil işte. Tüm romanlarının, öykülerinin ve oyununun ana konusunu bu meselenin oluşturduğu söylenebilir. Öylesine bir irdelemedir ki bu, sonunda ortaya hiç de küçümsenmeyecek boyutta bir aydınlar destanı çıkmıştır. Hatta bir aydınlar marşı değilse bile tutmuş şarkıları yazmıştır Oğuz Atay. Durum bu noktada çatallaşmaktadır işte. Bütün bunları okuyan aydınlar birdenbire billur bir boy aynasında çırılçıplak buluverirler kendilerini. Korkunç bir durum canım, utanç verici. Üstüne üstlük sahnenin ortalık yerine öyle durup dururken pat diye düşüveren bu mühendis bozması çok da iyi yazmıyor muydu size? Alın bakalım. Kötü bir rüya gibi bir şeydi bu. Bir karabasan bile sayılabilirdi. Gözlerimizi derhal yeniden yumup rüyasız, deliksiz, hasetsiz yeniden uyumaktan başka çare yoktu. Allah hepimize rahatlık versin. Verdi de. Tutunamayanların ilk cildinin basılmasının üzerinden 15 yıla yakın zaman geçti. Yaşantının fazlasıyla yoğun ve olaylı geçtiği bizimki gibi ülkelerde 15 yıl bir ömre bedeldir. İşte bir ömrü tamamladık biz de ve işte yeni ve sağlıklı bir kuşak yetiştirdik bu arada pırıl pırıl umutlarla. Sağlıklı diyorum çünkü Oğuz Atay'ın eseriyle ilgili bir de sağlıksız değerlendirme yapılıyordu gibime geliyor. Yani onun her satırına sinmiş olan korkunç mizahı sanıyorum bazı insanlarda derin bir inançsızlığa, zayneku bir tavra kaynaklık etti. Bundan biraz haksızlık var. Çünkü Oğuz Atay ne denli karamsar ve ölümlü iç iç olursa olsun her zaman biraz umudu barındırır içinde. Canım insanlar der hep. Yani batıcı aydın tipini bulamazsınız onda. Soğuk, alaycı ve hepten inançsız. Onun kitaplarını daha sağlam bir değerlendirmeye tabi tutmak içinde artık yeterli bir süre geçmiş olduğu umulur. İşte bütün bu sebeplerden ve başka sebeplerden dolayı ölümünden 7 yıl sonra Oğuz Atay'ın yaşama şansı çok artmış durumda. Bu ön sözü Atay'ın günlüğünü günlük bir gazetede yayımladığımız sıralarda yazdığım ön sözden bir parçayla bitirmek istiyorum. O ömür boyunca hep acele etmiştir. Bu yüzden de hep geç kalmıştır. Sürekli bir panik vardır hayatında. Bir kitap okur, bir komedi seyreder, yorulur. Birileriyle birlikte olur, derdini anlatamaz, telaşlanır ve incinir. Küçük dertler, bir yerlere ödenmesi gereken paralar, bazı şeylerin tamir masrafları hiç eksik olmaz ve bu panik duygusuna katkıda bulunurlar. Ve hep acele edilir. Bu acele içinde ölümden mi kaçılıyordur, yoksa kovalanıyor mudur ölüm? Orası pek belli değildir. Öyle bir kaçma kovalamaca oyunu işte. Ve işte böyle çılgınca koşuştururken Oğuz, sırtından hiç çıkartmadığı mizah zırhının tangırtısı da dünyayı tutar. Nefes nefese koşarken bize hepimizin derdini anlatmak için 3 roman, 1 öykü kitabı, 1 oyun, bir de şu kırık günlüğü yani 5,5 yapıtı bırakan bir adamı unutmak birçok kişinin işine gelebilir belki. Ama onu unutturmak işte o biraz zor olabilir. Ne yapılsa nafile bence. Perde yeniden açılıyor işte. Oğuz Atay gerçeğin bağrından filizlenen oyundan, oyunun uzandığı ölümden, ölüm duyusundan doğan yaşantı damlasından, gözyaşında titreşen çılgın kahkahadan, delikte tüneyen akıldan, akıldan türeyen gönülden örülmüş o çok gülünçlü ve çok acıklı dünyası ile Türk aydınını ve her şeyi yeniden kapsayacaktır yakında. Ömer Madra, Şubat 1984, İstanbul. Geleceği elinden alınan adamın geçmişi de elinden alınacak diye korkuyorduk. Tutunamayanların yazarı ön sözlerle bakış açıları ne olursa olsun hayatı ve eserleri türünden ön sözler üreten kalem efendileri ile inceden inceye alay ediyor. Aklıma çağdaş bir düşünürün J.Q.S. Derrida'nın ön sözün anlamsızlığını vurgulamak için ön sözler üzerine bir kitabına yazdığı uzun ön söz geliyor. Oğuz Atay'a gönülden katılıyorum aslında. Gene de hayatı ve eserleri için birkaç ön ya da son söz, daha doğrusu sondan bir önceki söz yazma gerekliliğini duyuyorum. Bir haksa bu biraz da şundan doğuyor. Yaşamamış, onun içinde hiçbir şey yazmamış birkaç kişinin hayatı ve eserleri üzerine yazdım daha önce. Neden Oğuz Atay vahasına girmeyeyim diyorum. Tam tamına yarım yüzyıl önce doğmuş Oğuz Atay, 1934'te. 1977'de 43 yaşında ölene dek hızlı dönen bir dünyanın ne hızına ne de ritmine ayak uydurabilmiş. Harflerine sinen siyah ama ince alayı biraz kazıyın, herkes adına kanayan vandal bir yürek bulursunuz orada. Doğduğu yıl kenarında yaşadığımızı inandığı batı dünyasına deccal inmiş. Hitler'in iktidara geldiği andan başlayarak daralmış bir Türkiye'de geçirmiş çocukluğunu. Okuma yazma öğrenmeye başladığı yıl Joyce, Finnegans Wake'i yayımlamış ve romanın sınırına değmiş. DP'nin iktidara geldiği yıl Ankara Marif Koleji'nde lise öğrencisi, İstanbul'da mühendislik öğrencisi olduğu yıllarda ise Türkiye'nin çehresi değişiyor inanılmaz bir hızla. Yeni binalar, yeni yollar, atölyeler yapılıyor, yeni bir çukur açılıyor Cumhuriyet'in ortasında. Mühendis çıktığı sırada pazar postasının içinde Oğuz Atay. Yazmayı ne ölçüde düşünüyor, yazmayı düşünüyor mu bunu bilmiyoruz. Ama Şirin de düz yazı serüveninin de yoğun sarsıntı geçirdiği bir dönemde bu sarsıntının sahnesini oluşturan pazar postasında amansız bir tanık olarak sessiz ve geride olup biteni izlediğini biliyoruz. 1954'te Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 1956'da Perçemli Sokak, 1957'de Vusat O. Bener'in Yaşamasızı ile Kemal Tahir'in Rahmet Yolları Kestisi, 1958'de Üvercinka, bir yıl sonra da İshak, Panayır ve Aylak Adam çıkıyor. Türk şairi dili ve anlamı, söz dizimi ve mantığı köktenci bir yaklaşım içinde kurcalıyor. Düz yazıda da durum farklı değil. Şüphesiz bir yanda Halit Ziya'nın, öte yanda Sait Faik'in açtığı koridorlarda ama onlardan bir bakıma telaşla uzaklaşarak anlatım ve bildiri düzlemlerinde açık bir başkalaşım yaşanıyor. Oğuz Atay ne yapıyor hala bilemiyoruz. Nice yıl sonra Ölüme Beş Kala yazdığı gibi biraz gecikmiş olduğu için bu değişim ıskalıyor mu yoksa aceleciliğin sayesinde belli bir basamağında değişim sürecine yetişiyor mu? Öyle sanıyorum ki anı anına olmasa bile Türk yazarının dili ile olan yüz yüze ve kıyasıya çekişmesine Oğuz Atay'ın tanık olmadığını söylemek güç. 27 Mayıs 1960. Yeni bir dönemeç, yeni bir anayasa, yepyeni kuramsal açılımlar. TİP kuruluyor, AP kuruluyor, TÖS kuruluyor, Avcıoğlu ve sosyal yönü Mehmet Fuat yeni dergiyi Cemal Süreyya Papürüs'ü çıkarıyor. Nazım Hikmet'in şiiri ve Kemal Tahir öne çıkıyor hızla. Türkiye'de aynı anda sosyalizm ve varoluşçuluk aydınlar arasında gündeme geliyor. Türk yazarının dil ve anlatım ile kavgası sürüyor bir yandan. Mısır Kalyonine, Bakışsız Bir Kedi Kara, Hallaç ve Troya'da Ölüm Vardı aynı yıllarda gün ışığına çıkıyor. Joyce ve Faulkner çevriliyor. Öte yandan köy gerçekliğiyle tanışılıyor. Susuz Yaz'dan Yılanların Öcüne, Cemo'ya edebiyatın öteki yüzü çiziliyor. Artık hazırlanıyor Oğuz Atay. 1970'te TRT'nin açtığı yarışmaya katılacağı bir jüri üyesinin deyişiyle 484 sayfalık bir emeğin ve tutkunun en açık belirtisi el yazması demin kaba hatlarını verdiğimiz bir ortamda yazılmıştır. Cumhuriyet döneminde yetişen aydın kuşaklarının biraz sarsak, daha çok da tutarsız, gamlı, trajikomik tarihini 32 kısım tekmili birden kucaklar tutunamayanlar. İlk cildin yayımlanışında bile gizli bir ürpertiyle, hoşgörüyle maskelenmiş, atıl bir öfkeyle karşılanmış olması şaşırtıcı değildir aslında. Kıdem esasına göre düzenlenmiş bir edebiyat ortamına, okulsuz ve alaysız onun içinde okursuz ve alaycı bir konuk geldi sanılmış, bu amatör hayaletin nasıl olsa tek kitapta kalacağı düşünülmüş, gene de bu tek kitapla bile kalacağı fikri kolay kolay sindirilememiştir. Oysa konuk değildi Oğuz. Yüreğindeki kadar dağlayıcı bir acı vermeyen ama onu usul usul ölüm koridoruna ihbar eden beynindeki ur ile yolcuydu düpedüz. Onun içinde 7. mühürdeki gibi sonlu bir oyunla biraz kendini daha çok da ölüme oyalamayı seçti. 1970'den 77'nin son ayına dek programına zorla giren hastalık ve ameliyatla zorunlu olarak giren acı, alay ve hüzün iki roman, bir düzineye yakın öykü, bir oyun ve bir günlük yazdı. Öldüğünde 4. romanından 60 sayfa kadar yazmış. Geleceği elinden alınan adam adını verdiği bir anlatıyı da bütünüyle tasarlamış durumdaydı. Bu küçük ön sözü açıkçası büyük bir sıkıntıyla, üstelik Oğuz'u kıs kıs gülerken görürmüşçesine bir duygu içinde yazdım şu garip Orwell yılında. Bir iki özel tutamağım vardı, avuntum da orada. Oğuz Atay'ın çift portreli bir insan olarak düşünülebileceği kanısındayım. Biri neredeyse pozitifist, temel inançlarından soyutlanması güç dayanıklı insan, topografya kitabını belki de Mustafa İnan'ın yaşam öyküsünü yazan, 1960'ların başında bir fikir dergisi çıkartmak için çırpınan kişi. Öteki tam tersi oysa. Korkuyu beklerken tehlikeli oyunlara bile tutunamayan, gene de o oyunlarla yaşayan, geleceği elinden alınmış beyaz mantolu bir adam. Diften sarsılmış, kırgın, hatta umutsuz biri. Günü geldiğinde yazdıklarının anlamına bile yetişemeyen Oğuz Atay. Biri gülüyorsa bu ön söze öteki yalnızca bakıyordur. İkisi de inanmıyordur şüphesiz. İkisi de soruyordur sonra. Ben buradayım sevgili okurum. Sen neredesin? Bir zar atımının ön sözünde şunları yazar Malerme. Buna dokunmasın ya dokunduktan sonra unutulsun isterdim. Ben de bu ön söz için aynı dilekte bulunacağım tutunamayanların okurundan. Romandan hemen hiç söz etmedim. Kimse yazar ile okur arasına girmemelidir. Oğuz Atay'dan o yaşarken olup bitenlerden birkaç kıvılcım sürdüm önünüze. Bu kıvılcımlardan başkalarını çıkartmak daha kolay olabilir diye düşündüm. Tutunamayanlar belli biri tarafından, belli tarih ve coğrafya enlem boylamında, belli bir bağlamdan çıkıp belli bir bağlama doğru yazılmıştır. Onu kuşatan gerçekliği onun gerçekliğinden soyutlamamak gerek. Öte yandan bir kitabın ön ve arka kapağı arasında belki de hiç kimsenin ürünü bir metin yer alıyordur. Çağların, depremlerin, sellerin yazdığı bir metin. Oğuz'un kendisine giderek yakıştırdığı tamlama gerçekten de yakışıyor mu ona? Gerçekten de geleceğinin elinden alındığına inanabilir miyiz bugün? Ölümünden 7 yıl sonra bütün eserlerini yayımlamayı üstlenen İletişim Yayınları'na genç okurlara bu geleceği gözleme olanağı verdiği için Oğuz Atay'ı unutmayanlar adına teşekkür etmek isterim. Bizlerin korkusu geçmişin de elimizden alınması olasılığından kaynaklanmıyor muydu? Enis Batur, Şubat 1984, İstanbul. Sonun başlangıcı. Turgut Özben adlı genç bir mühendisin kaybolması ile ilgili haberler günlük gazetelerin 4. ya da 5. sayfalarında yer aldığı zaman ben yurt dışında bulunuyordum. Gittiğim ülkedeki bir yardım örgütünün bana sağladığı araştırma bursuyla 2 yıl kadar çeşitli Avrupa ülkelerinde dolaştım. Bu arada gazeteciliği de bırakmadım ve Türkiye'deki gazeteme çeşitli konularda yazılar gönderdim. Kitapla ilgisiz görünen bu satırları yazmamın nedeni, kitabın birçok bakımdan talihsiz sayılabilecek kahramanlarına uygun macerasını açıklamaktır. Gazeteye döndüğüm gün masamın çekmecelerini karıştırırken büyük bir pakete rastladım. Ben ayrıldıktan kısa bir süre sonra gelmiş ve orada unutulup kalmış. Paketten bir mektup ve büyük bir kısmı elle yazılmış sayfalar çıktı. Yeniden sayılandırıldığı belli olan sayfalarda değişik el yazıları göze çarpıyordu. Mektup bana yazılmıştı. Bir tren yolculuğunda tanışmış olduğum Turgut Özben adlı genç bir mühendis yazmıştı. Kendisinin kaybolmuş bir insan olduğunu belirtiyor ve dünyaya benim aracılığımla yazılmasında birçok insanın payı olan bir eser gönderdiğini söylüyordu. Yaptığım araştırmalar sonunda gerçekten 3 yıl kadar önce böyle bir kaybolma olayının meydana geldiğini öğrendim. Ankara'daki bir işini izlemek üzere bir sabah evinden çıkan bir mühendis bir daha dönmemişti. Bütün aramalar sonuçsuz kalmıştı. Polisin bildirdiğine göre ayrılmadan önce bir İstanbul Bankası'ndaki bütün parasını çekerek bu hesaptan karısının haberi yokmuş bir taşra bankasına yatırmış. Bir ay kadar sonra da bir il merkezinde otomobili tren istasyonu yakınında boş olarak bulunmuş. Arabada bir eşya ya da bir nota rastlanmamış. Turgut Özben mektubunda bu eseri yayımlamayı düşünürsem ilgili kimselerle görüşmemi ve onların onayını aldıktan sonra harekete geçmemi istiyordu. Ayrıca kitabın sonuna bana gönderdiği mektubun bir bölümünü koymamı rica ediyordu. Anladığıma göre onu tanıyanlar arasında kendisini en son ben görmüştüm. Trende yaptığımız konuşmalardan hatırladığıma göre de onu çok ilginç bulmuştum. Yalnız gene mektubunun bir yerinde belirttiği isteğini uyarak onun hakkındaki izlenimlerimi ayrıntılı olarak yazmayacağım. Kitabı yayımlamayı uygun gördüğüm için Turgut Özben'in verdiği adreslerdeki ilgilileri aradım. Selim Işık'ın annesi ölmüştü. Ben yurda dönmeden 2 ay önce kalp yetmezliğinden ölmüş. Evinde yeni bir kiracı oturuyordu. Selim'in başka bir akrabası olup olmadığını bilmiyorlardı. Günseli'yi evinde buldum. Turgut Özben'in kaybolduğunu duymuştu. Olaydan sonra da Turgut'tan kısa bir mektup almış. Kitabın yayımlanması için benim Günseli'ye başvurabileceğimi yazıyor ve ondan bu konuda olumlu oy kullanmasını istediğini bildiriyordu. Günseli de benim kendisini aramayışım üzerine gazeteye uğramış ve yurt dışında olduğumu öğrenince beklemeyi tercih etmiş. Adları değiştirerek kitabı yayımlamamda bir sakınca görmediğini belirtti. Ben de ona eserdeki insanların adları için Turgut'un bir teklif listesi göndermiş olduğunu söyledim ve Günseli adını uygun bulup bulmadığını sordum. Kitaptaki bazı kelime oyunları Günseli adına uymuyordu. Turgut'un da uygun göreceğini umarak bu kısımları yeni ada göre değiştirdik. Selim'in yalnız soyadını değiştirebildik. Bu bile bize özellikle şarkılar bölümünde oldukça güçlükler çıkardı. Öteki adları değiştirmekte güçlük çekmedim. Yalnız Turgut Özben adının değişmeden kalmasını istediğini mektupta ısrarla belirtiyordu. Karısı bu isteğe şiddetle karşı koydu. Sonunda küçük bir değişiklik yaptım. Bütün bunlar olayları bilenler için gerçekte bir şey ifade etmeyecektir. Kişiler kendilerini ve başkalarını kolayca tanıyacaklardır. Bu değişiklikleri eserin havasına uygun bir biçimde yapmaya çalıştığımı da sözlerime eklemek isterim. Bütün hazırlıkları bitirdikten sonra kitabın yayımlanmasını bir süre geciktirdim. İlgili kişilerin tepkilerine engel olmak için yaptığım kısa araştırmanın yarattığı huzursuzluğun yatışmasını bekledim. Kitabı bastırmak oldukça güç oldu. Ayrı kişiler tarafından kaleme alınmış olması nedeniyle yer yer tutarsızlıklar vardı. Bazıları esere bir bütünlük verebilmek için değişiklikler yapmamı teklif ettiler. Turgut Özben'in isteğine uyarak bu teklifleri kabul etmedim. Sonunda kitabın değişmeden basılmasını sağladım. Yukarıda anlattığım değişikliklerden başka kitabın bana gönderilen biçimine dokunmadım. Turgut Özben'e yaşıyorsa bilmediğim yerinde mutlu yaşaması dileğiyle sevgilerimi gönderirim. İsteğine uyarak kitabın sonuna mektubunun ilgili bölümünü koydum. Yayımlayıcının açıklaması. Yıllar önce meydana geldiğileri sürülen bir olaya dayanan bu kitabın gerçekliği hakkında kesin bir söz söyleyemeyeceğimizi belirtmek isteriz. Yayınlanması isteğiyle bize kitabı getiren arkadaşımız da hiçbir araştırma yapılmamasını şart koştuğu için kitaptaki olayların bütünüyle hayal ürünü olduğunun ve kişilerin gerçekten yaşamadığının okuyucular tarafından kabulünü özellikle rica ederiz. Ayrıca kişilerin karakterleri ve başlarından geçtiği söylenilen küçük maceralar incelenirse, bunların günümüzün insanlarına uymadığı kolayca fark edilecektir. Bizce yazar ya da yazarlar, belki de yüzyıllarca önce yaşamış insanları bugünün kılığıyla, bugünün şartları içinde sunmak ve böylece bir çeşit anakronizm ile kitaba gösterilecek ilginin artmasını sağlamak istemişlerdir. Kitaptaki yer ve tarihlerin tutarsızlığı ve ülkemizde geçtiği söylenen olayların yer aldığı kasaba ve şehir adlarının hemen hemen gerçek adlarla hiçbir ilişkisi olmaması bu konudaki düşüncelerimize hak verdirmektedir. Ayrıca bu kitabın yayımlanmasını uygun bulmakla birlikte romandaki kişilerin ülkemiz insanlarıyla bir benzerliği olmadığını düşündüğümüzün de bilinmesini isteriz. Belki bir masal havası içinde kişiliklerine daha iyi bulmuş olacak bu kahramanların toplumsal yapımıza uymadığı bir gerçektir. Burada gerçek yazar ya da yazarlarını bilmediğimiz bu kitabı yayımlarken daha çok bu yazar ya da yazarların kişiliklerini açıklayan bir belge niteliğinde gördüğümüzü ve yayımlamaktaki gerçek amacımızın bu belgeyi sizlere sunmak olduğunu belirtiriz. Saygılarımızla. 1. Bölüm 1. Olay 20. yüzyılın ikinci yarısında bir gece Turgut'un evinde başlamıştı. O zamanlar daha oldik yoktu. Daha o zamanlar Turgut'un kafası bu kadar karışık değildi. Bir gece yarısı evinde oturmuş düşünüyordu. Selim arkasından bir de herkesin de bu durumlarda yaptığı gibi mektuba benzer bir şey bırakarak bu dünyadan birkaç gün önce kendi isteğiyle ayrılıp gitmişti. Turgut bu mektubu çalışma masasının üstüne koymuş, karşısında oturup duruyordu. Selim'in titrek bir yazıyla karaladığı satırlar gözlerinin önünde uçuşuyordu. Harflerin arasında arkadaşının uzun parmaklarını seçer gibi oluyor, okuduğu kelimelerle birlikte onun kalın ve boğuk sesini duyduğunu sanıyordu. O zamanlar henüz oyrik yoktu. Hava raporları da günlük bültenlerden sonra okunmuyordu. Henüz durum bugünkü gibi açık ve seçik, bir bakıma da belirsiz değildi. Bu mektup neden geldi beni buldu diye söyleniyordu hafifçe. Demek hafifçe söylenme alışkanlığı o zamana kadar uzanıyordu. Demek kendi kendine konuşma o gece yarısı başlamıştı. Çevresindeki eşyaya duyduğu öfkenin ifade edilmeyen sıkıntısıyla bunalıyordu. Selim belki bu yaşantıyı önde bir salon salamanje, arkada bir yatak odası, koridorun sağında mutfak sandık odası banyo, içeride uyuyan karısı ve çocukları, parasıyla orantılı olarak yararlandığı küçük burjuva nimetleri onun nefes alamaz bir duruma getirmişti diye tanımlayabilirdi. Turgut anlamsız bakışlarla süzüyordu çevresini henüz. Duvarlar resim yaptığı dönemden kalma eserlerle doluydu. Nermin çerçeveletmiş hepsini. Benimle övünüyor. Resimlerini çerçeveletmişsin, iyi olmuş demişti Selim. Ben değil, karım diye karşılık vermişti. Karısı odada yoktu. Bir resim aşağıda, bir resim yukarıda. Bir duvar resimle doldurulmuş, bir duvarın yarısı boş. Simetriyi bozmak için. Efendim? Efendim derdi Selim olsaydı son heceye basarak. Ev sahibi de kızmıştı duvarların bu renge boyandığını görünce ama belli etmemişti. Savana kadar aynı renk. Böylece düzlemler daha kesin beliriyor. Modern sanatın burjuva yaşantısına katkısı. Efendim? Oysa ne güzeldi eskiden. Tavana bir karış kala, bir parmak kalınlığında koyu renk, yatay bir çizgi çizilirdi. Duvarın rengi orada biterdi işte. Selimlerin Ankara'daki evinde öyleymiş. Tek parti devrinin kalıntısı, fazla askeri bir düzen. O günlerde tavana kadar yükselen kitaplıklar yoktu herhalde. Yatay çizgi kaybolurdu kitapların arkasında böyle olsaydı. İsteksiz bir kımıldanışla yerinden kalktı, kitaplığının karşısına geçti. Selim'e özenerek alınan kitaplar, yüzlerce kitap, çoğu hiç okunmamış duruyordu öylece. Hiç evden çıkmadan 5 yıl sürekli okusan belki biter bu kitaplar demişti Selim. Ne demek? İçinde birden hepsini okuyup bitirme ateşi yandı. Kitapları her görüşünde yanan eski ateş. Kaç sayfa eder hepsi? 1000 sayfa, 5000 sayfa, 10000 sayfa. Bir sayfa kaç dakikada okunur? Yemek ve uyku saatleri çıkarılırsa geriye günde kaç saat kalır? Cumartesi, pazar ve bayramlar için daha uzun süre konursa. İstersem yutarım hepsini. Okuldaki günleri aklına geldi. Böyle hırsla eline aldığı kitapların 5-10 sayfasını okuduktan sonra içinin bir balon gibi söndüğünü hatırladı. Bir kitabı bırakır ötekine saldırırdı. Bu ümitsizce çırpınış, bütün kitapların yüzüstü bırakılmasıyla sona erer, büyük bir utanç ve hayata dönüş buhranları gelirdi arkasından. Kitaplığının önünden zorla ayırdı kendini. Oyuna gelmeyelim yeniden.